Ayrım 26, Tek, Hakan Nordik, sayfa 328. 74. Bölüm. Behzat Dam'a her sabah olduğu gibi koşu için erkenden Belgrad ormanına gelip arabasını park etmişti. Arkadaşları ve karısı sabahın altısında ormana gidip koştuğun için bir gün seni kurtlar kapacak diye dalga geçiyorlardı. Ama Behzat halinden çok memnundu. 52 yaşındaydı, 2 sene önce bir kalp krizi geçirmiş, o günden sonra içkiyi, sigarayı bırakmış ve spora başlamıştı. 15 kilo vermişti ve artık yorulmadan 1 saat koşabilecek kadar formdaydı. Köpeği Biber de bu durumdan çok mutluydu. Biber siyah bir labradordu, sahibine çok bağlıydı ve yanından hiç ayrılmazdı. Sabah koşularına başladıklarından beri köpek daha da iyi huylu olmuştu. Sporun ikisine de yaradığı kesindi. Behzat ve Biber her zamanki parkurda hafif tempoda koşularına başladılar. Güneş doğmuştu ama sık ağaçlı bir yolda koştukları için hava biraz serindi. 15 dakika sonra ana yoldan ayrılıp orman yoluna girdiler. Biber her zamanki gibi biraz önden gidiyordu. Bir ara yolun sağında bir kemik parçası buldu, ağzına aldı. Normalde durup yerdi ama Behzat'ın koşmaya devam ettiğini görünce mecburen ağzında kemikle o da koşmaya devam etti. Biber tam Behzat'ın önüne geçmişti ki karşıdan yanında irice bir köpekle koşan biri göründü. Behzat Biber'i geri çağırsam mı diye aklından geçirdiği sırada Biber'in ağzındaki kemiği gören diğer köpek ok gibi fırladı ve Biber'e saldırdı. Allah'tan Biber çevik ve akıllı olduğu için diğer köpekle kapışmak yerine hızla ormana daldı. Diğer köpek fazla ileri gidemedi. Behzat sahibinin elinde uzayıp kısalan tasmalardan olduğunu ve adamın köpeği durdurduğunu fark etti. Köpek 2-3 kere Biber'in arkasından avladıktan sonra sahibi tasmasını çekince yoluna devam etti. Behzat birkaç dakika Biber'in dönmesini bekledi ama köpekten ses seda yoktu. Bir küfür sallayıp Biber gel oğlum diye seslenerek köpeği aramak için ağaçların arasına daldı. Çalılar çok sıktı ve zor ilerliyordu. Bir iki ıslıktan sonra uzaktan Biber'in havlamasını duydu. Havlamayı takip ederek ilerlemeye devam etti. 20 metre kadar sonra çalılar ve sık ağaçların bitiminde ufak bir açıklığa vardı. Biber biraz ileride duruyordu. Behzat'ı görünce tekrar karşı taraftaki ağaçların arasına girdi. Belli ki Behzat arkasından gelsin istiyordu. Behzat köpeği takip etti. 8-10 metre ileride tekrar bir açıklığa vardılar. Biber bir ağacın dibini kokluyordu. Behzat yaklaşınca ağacın yanında bir erkek ayakkabısı fark etti. Ayak da içindeydi tabii ama ağacın arka tarafı meyilli olduğu için ayakkabının sahibi baş aşağı diğer tarafa doğru kaymıştı. Ve Behzat'ın geldiği yönden sadece tek ayağı görülebiliyordu. Behzat tam yanına yaklaştığı sırada Biber arka ayağını kaldırıp adamın ayakkabısına işedi. Behzat yanına çöktüğünde adamın çoktan ölmüş olduğunu anladı. Kafası ve vücudunun büyük bir kısmı çamura bulanmıştı. Ama çamurun altından bile seçilebilen büyük yaralardan epey hırpalandığı anlaşılıyordu. Hemen cep telefonunu çıkardı ve polisi aradı. İlk ekip 25 dakika sonra olay yerindeydi. Cesedin yüzünü hafifçe çevirince Ahmet Taran olduğunu anladılar. Yarım saate kalmadan başta olay yeri inceleme ekibi olmak üzere neredeyse İstanbul polisinin yarısı oradaydı. Ormanın giriş çıkışları hatta orman çevresindeki ana yollar bile kesilmişti. Olay yeri inceleme ekibi delilleri numaralayıp fotoğraflamaya başlamıştı. Her zamankine göre çok daha kalabalıktılar ve çok daha titiz davranıyorlardı. Bu aşırı titizliğin nedeni muhtemelen İstanbul Emniyet Müdürü'nün ve valinin bile olay mahalline gelmiş olmasındandı. Komiser Hüseyin ile Mahir cesedin yanındaydılar. Ahmet Taran çırılçıplaktı. Nedense sadece ayakkabıları ayağındaydı. Belli ki başka yerde öldürülüp buraya atılmıştı. İlk dikkatlerini çeken şey cesedin kafasının yanında duran ince bir metal haç olmuştu. Ama yaklaşınca haçın toprağa dikine gömülmüş kurşunlardan oluşturulduğunu anlamışlardı. Haçla Ahmet Taran'ın ne ilişkisi olabilirdi? Katil ya da katiller nasıl bir mesaj vermek istemişlerdi? Bildikleri kadarıyla adam ne aşırı Müslüman ne de Hristiyan düşmanıydı. Hayatı boyunca dini konulara bulaşmamaya özen göstermiş ama her Türk milliyetçisi gibi yeri geldiğinde Rumların, Ermenilerin ve Yahudilerin Türkleri yüzyıllarca nasıl sömürdüklerinden bahsetmekten de geri durmamıştı. Kalabalıkta bütün azınlıklar kardeşimizdir deyip ufak gruplarda varlık vergisi az gelmiş. Şimdi de bunların mallarının yarısını almak lazım diye içindekileri kusu verirdi. Hüseyin bir haç eksikti diye mırıldandı. Mahir'e dönerek ne diyorsun buna diye sordu. Neden haç bilemiyorum. Bizim bildiğimiz böyle işaret bırakan bir grup yok. Zaten Hristiyanlık adına cinayet işleyen grup ya da örgüt de yok. Araştır bakalım, belki başka şehirlerde bizim bilmediğimiz yeni gruplar türemiştir. Belki bu herifler de Rahip Santoro cinayetinin falan intikamını almaya kalktılar. Tamam da Ahmet Taran müdürümle ne ilgisi var? Müdürüm meslek hayatı boyunca o kadar farklı gruplarla mücadele etti ki bizim de bilmediğimiz bir şeyler mutlaka vardır. Kim bilir, belki Kürtler gibi Hristiyanları da kızdırmıştır. Ceset yüzü koyun, başının yarısı bir su birikintisine girmiş şekilde duruyordu. Sağ kolu da altında kalmıştı. Fotoğraflar çekilip tespitler yapıldıktan sonra yüzüstü yatan cesedi çevirdiler. Aynı anda Securas Genel Müdür Yardımcısı Ekmel Bozok Securas'ın kapısından içeri giriyordu. Resepsiyondaki iki genç kıza günaydın deyip enerjik adımlarla merdivenlere yöneldi. Eski özel kuvvetler mensubu olarak her zaman formda olduğunu hissetmek ve göstermek isterdi. Kızların gözünden kaybolana kadar merdivenleri hızlı tempoyla çıktı. Sonra birinci katta asansöre bindi ve ofisinin olduğu üçüncü katın düğmesine bastı. Resepsiyondaki kızların asansörün kat ışıklarını izleyerek her sabahki gibi arkasından kıkırdadıklarının farkında değildi. Ofisinin kapısını hep kilitli bırakırdı. Kapıyı açtı, çantasını masasının üstüne bıraktı. Akşamüstleri çok güneş aldığından saat 15'ten sonra sol camdaki jaluzileri hep indirir ve sabah gelince açardı. Cama yaklaştı, jaluziyi açan zinciri çekerek jaluziyi yavaş yavaş yukarı kaldırmaya başladı. Bir anda irkilip bir adım geri attı. Gördüğü şey karşısında dehşete kapılmıştı. Camın dışında bir ipe bağlanmış ve baş parmağı olmayan kesik bir kol sallanıyordu. Eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ahmet Taran'ın yüzü koyun yatan cesedini sırt üstü çevirdikleri anda Başkomiser Hüseyin'in ağzından çığlıkla inilti arası bir ses çıktı. Cesedin sağ kolu yoktu. Hüseyin bildiği bütün küfürleri sıralayarak arkasını döndü ve ilk karşısına çıkan ağacı tekmelemeye başladı. Adeti olmamasına rağmen olayın öneminden dolayı olay yerine gelmiş bulunan adli tabip, Hüseyin'in bakmadığından emin olduğu bir anda Mahir'i yanına çağırdı ve cesedi göstererek kimsenin duyamayacağı kadar alçak sesle bir şeyler söyledi. Mahir'in yüzü bir anda bembeyaz oldu. 75. Bölüm. DM'nin Engin Koru'ya Washington Büro Şefliği teklifi için cevap vermesi gerekiyordu. Zaten adamın yanındayken kararını vermişti ama düşünüyor gibi davranmak için bir iki gün beklemişti. Adamın cep telefonunu tuşladı. ''Merhaba, ben DM Brando.'' ''Merhaba Deniz Bey. Karar verir vermez sizi arayacağıma söz vermiştim.'' ''Ben de sizden haber bekliyordum. Umarım kararınız olumludur.'' Nazik teklifiniz için tekrar teşekkür ederim ama maalesef kabul edemeyeceğim. İsrar ediyor gibi olacağım ama sizin şartlarınızı kabul edeceğimizi belirtmiştim. Biliyorum ama mesele şartlar değil. Burada yapmam gereken epey iş var. Ne zaman bitirebileceğimi de bilemiyorum. Arkadaşınız James Fargo'nun ölümünü araştırıyormuşsunuz. DM aklından adamın bunu nereden öğrenmiş olabileceğini geçirdi. Her attığı adımı biliyordu belli ki. Sadece gelişmeleri polisten öğrenip James'in ailesine aktarıyorum. Bunun yanı sıra halletmem gereken bazı ailevi konular var. Ne kadar sürer bunları halletmeniz? Arkadaşlarımla da görüştüm. Sizinle birlikte çalışabilmek için biraz daha beklemeye razıyız. Çok naziksiniz ama burada işlerimin ne kadar süreceği belirsiz. O yüzden sizi boşu boşuna bekletip zor durumda bırakmak istemem. Peki siz bilirsiniz ama size her zaman kapımız açık. Çok teşekkür ederim. Telefonu kapatınca ben neymişim yahu diye gülümsedi. Ama bu kadar ısrarcı olmalarının altında yatanın sadece mesleki başarıları olmadığını da sezebiliyordu. 76. Bölüm. Mahir 22.30'da morgun kapısından girdi. Normalde bu saatte kimse çalışmazdı ama bu olay farklıydı. Öldürülen eski emniyet müdürü olunca iş değişiyordu. Adli tabip Orhan Yamaner, yani Tonton Orhan, her ne kadar göbeği yüzünden bu lakabı edinmişse de lakabının tam aksine lanet herifin tekiydi. Her işi kuralına göre yapar ve herkese kan kustururdu. Orhan Yamaner işini çok iyi yapardı ama aşırı titizliği yüzünden kılı kırk yarıp başka adli tabiplerin 2 saatte bitirdiği, yani şişirdiği işleri 3-5 gün, hatta bazen haftalarca uzattığı da olurdu. Bunu bilenlerin ona taktığı bir diğer isim de Alman Orhan'dı. Alman Orhan lakabının kökeni aldığı Alman eğitimine dayanıyordu. Disiplinini ve titizliğini bu sayede edinmişti. Mahir diğerlerinin aksine tam da bu özellikleri yüzünden adli tabip Orhan Yamaner'e büyük saygı duyardı. Ama herkes gibi o da adamdan çekinirdi. Hiç kimse Orhan Bey otopsi tamamlandı, rapor hazır diyene kadar adama bir şey sormaya cesaret edemezdi. Sadece otopsi raporunu şu kadar gündür bekliyoruz diye amirlerine şikayet ederlerdi. Ama Orhan da daha karşılaştıkları ilk gün Mahir'in diğerlerine benzemeyen bir polis olduğunu anlamış ve ona hep farklı davranmıştı. Mahir de adamın kendisine gösterdiği bu yakınlığı asla suistimal etmemişti. Her zaman Orhan Bey der ve saygıda kusur etmezdi. Mahir Orhan Yamaner'in odasının kapısını hafifçe tıklattı. İçeriden ses gelmeyince kapıyı hafifçe aralayıp baktı. Ofiste kimse yoktu. Alt kata morga indi. Koridorun sonundaki büyük kapıdan girince Orhan'ın hala Ahmet Taran'ın cesedinin üzerinde çalıştığını gördü. Adamın sırtı kapıya dönüktü ve Mahir'in geldiğini duymamıştı. Mahir yanına yaklaşıp kolay gelsin deyince birden irkildi. Son derece ifadesiz bir suratla sağ ol dedi ve gene cesedin üzerine eğildi. Belli ki Mahir'in geldiğine memnun olmamıştı.
Çok erken geldin.
Biliyorum ama bizi de sıkıştırıyorlar. Biliyorsunuz bu özel bir durum.
Hala öğrenemediniz. Bu iş şipşak, sok çıkar işi değil. Adam gibi yapmaya çalışıyoruz.
Tabii abi, haklısınız. Adama belki havayı biraz yumuşatır umuduyla ilk defa abi diyordu. Sizi çalışırken rahatsız etmek istemem, biliyorsunuz.
Neden geldin o zaman?
Otopsinin bu kadar çabuk bitmeyeceğini biliyorum. Ama olayın önemi yüzünden şimdiye kadar bulduklarınızı öğrenebilir miyim diye geldim. Bir de tabii ormanda cesedin yanında bana söylediğiniz konu. Orhan başını kaldırdı, Mahir'e küfür edercesine baktı ve tekrar işine döndü. Mahir bir an ne yapacağına karar veremedi. Başkası olsa herifi daha fazla sinirlendirmemek için dönüp giderdi. Daha sert bir fırçayı göze alıp tekrar şansını denemeyi düşünüyordu ki Orhan, "Git bir çay al gel," diye buyurdu. Mahir hemen abi deyip fırladı. Üst kattaki makineden çayı alıp döndüğünde Orhan cesedin yanında değildi. Tekrar yukarı adamın odasına çıktı, kapı açıktı ve Orhan bilgisayarda bir şeylere bakıyordu.
"Getirdim abi."
"Koy şuraya, otur."
Mahir 5 dakika kadar sessizce işini bitirmesini bekledi. Sonunda Orhan bilgisayardan kafasını kaldırdı.
"Çok acayip," dedi.
"Ne gibi?"
"Bunca yıllık meslek hayatımda hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Midede hiçbir şey yok. Epey bir süre aç bırakılmış. Zehirlenme belirtisi yok. Vücuttaki bazı kesikler ustura gibi keskin bir aletle yapılmış. Ama bazı yaralar da ilk bakışta sanki yerde sürüklemekten oluşmuş gibi. Fakat yerde sürüklemekten olamaz. Çünkü vücudun çok farklı yerlerinde ve sürüklenmekten oluşamayacak kadar derin."
"Neyle yapılmış olabilir?"
"E veya rende gibi bir alet olabilir."
"Yapma."
"Herifin çok fena canını yakmışlar. Üstelik yaraların çoğunda kan durdurucu ilaç kullanılmış. Yani kanı durdurup sonra tekrar devam etmişler. Bunlar vahşice ama rastlanmadık şeyler değil. Asıl gariplik iç organlarında."
"Nasıl bir gariplik?"
"Adamın bağırsakları paramparça."
"Kesilmiş mi?"
"Hayır, kesilmiş değil de sanki erimiş gibi lime lime olmuş."
"Bu neden olabilir?"
"Asit benzeri bir sıvıyla yapılabilir ama henüz belirleyemedik. Bir de asit başka organlara zarar vermeden bağırsağa kadar nasıl ulaşmış? Gel benimle.
Odadan çıkıp tekrar alt kata cesedin yanına indiler.
Bak bu bir bağırsak parçası, görüyor musun? Nasıl delik deşik.
Mahir daha önce bağırsak görmediği için ne kadar delik deşik olduğunu ilk başta anlayamadı. Orhan onun kafasından ne geçirdiğini anlamış gibi yandaki rafın üzerinden bir kavanozda duran benzer renkte başka bir bağırsak parçası aldı.
Bak bu normali diyerek diğerinin yanına koyunca işin korkunçluğu belli oldu. Gerçekten ilk parça gravyer peyniri gibi delik deşikti. Mahir boncuk boncuk terlemeye başlamıştı.
Şimdi kusarsam rezil olacağım diye içinden tekrarlayarak bir iki derin nefes aldı.
Bak dedi Orhan, 10 santimlik bir bağırsak parçasını mikroskobun altına koymuştu.
Mahir son bir nefes daha alıp gözünü mikroskoba dayadı. Mide bulantısı dayanılmaz hale gelmişti.
Mikroskopla bakılınca bağırsak üzerinde muntazam aralıklı bir sürü temiz kesikler de görülüyor. Sanki sivri uçlu bir şeyle yapılmış gibi.
Mahir mikroskoptan uzaklaştı. Yani?
Yanisi aside benzer bir şey dökülmüş. Ama bağırsağın bir bölümünde de delici bir aletle yapılmış gayet muntazam delikler var. Bu kesiklerin bağırsakları dışarı çıkarmadan nasıl yapıldığını anlayamıyorum.
Adamın bağırsaklarını dışarı mı çıkarmış?
Saçmalama. Cesedi ilk görenlerden biri de sensin. Adamın vücudunda iç organların dışarı çıkarıldığına işaret edebilecek hiçbir büyük kesik yok. Bağırsaklardaki bu delikler açıldığında adam muhtemelen hala hayattaydı. Bu kesikler ve oradan akan asit işini bitirmiş.
Mahir artık dayanamıyordu. Abi bir dakika deyip fırladı, tuvalete zor yetişti. Fazla yemek yemediği için bol safra çıkardı, ağzını ve yüzünü yıkadı, tekrar geri döndü.
Ne o? Hızlı komisere bu kadar detay fazla mı geldi?
Mahir kusura bakmayın Orhan abi, herhalde yediğim bir şey dokundu derken nasıl da küçük bir çocuk gibi davranıyorum diye kendine kızdı.
Tamam tamam, olur böyle şeyler.
Başka önemli bir şey var mı?
En ilginç bulgular bunlar ama söylediğim gibi şimdilik çoğu tahmin. Fakat adamı kim öldürdüyse üzerinde çok ciddi çalışmış. Üstelik de ölümü epey uzatmış. Bunları yapanın tıptan anladığını düşünüyorum. Kesiklerin yerlerinden, biçimlerinden, bazı yerlere atılan dikişlerden ve yapılan pansumanlardan bu çok net anlaşılıyor.
Katil doktor ha?
Orasını bilemem ama tıptan anlıyor. Ahmet Taran da acayip sağlam bir adammış ve belli ki çok uzun süre dayanmış ama ölümü acılı olmuş.
Anladım Orhan abi. Çok teşekkür ediyorum bilgiler için.
Bunların hiçbiri henüz kesin değil. Orada burada konuşup da o Hüseyin ayısı ve benzerlerini başıma sarma. Senden önce onlar da uğradı. Bitince haber veririm deyip kovaladım.
Mahir bana güvenebilirsiniz. Tekrar teşekkürler deyip çıktı. Koşarak tuvalete girdi. Midesinde son kalanları da çıkardı. Yüzü sapsarı olmuştu. Sakinleşmek için klozet kapağını kapatıp üstüne oturdu. Mine'yi konserde hayal etti ve notaları duymaya çalıştı. Bu çok stresli anlarda uyguladığı bir rahatlama tekniğiydi. Fakat bu sefer işe yaramadı. Gözünün önünde canlanan şey havada uçuşan bağırsak parçalarıydı.
77. Bölüm. DM ile Melisa Mahir'i arayıp gelişmeleri öğrenmek için birlikte bir içki içmeyi önermişlerdi. Mahir de morg tecrübesinin ardından biraz rahatlamaya ihtiyacı olduğundan teklifi hemen kabul etmişti. Cihangir de DM'nin ara sıra uğradığı bir barda buluştular. Mahir'in yüzü sapsarıydı. Morg'dan geldiğini söyleyince ilk içkisini bitirip biraz sakinleşmesini beklediler. Söze ilk Melisa girdi.
Ahmet Taran konusunda basına verdiğiniz bilgilerden fazla bir şey anlaşılmıyor. Herhalde bize biraz daha fazlasını anlatırsın.
Bundan fazlasını açıklamamız yasak ama çok vahşi bir cinayet olduğunu söyleyebilirim.
Deme o zaman Refet'in Ahmet Taran'ı intikam için kaçırıp öldürdüğü teorimiz doğrulanmış mı oluyor diye sordu.
Pek değil. Çünkü elimizde bunu kanıtlayacak hiçbir delil yok. Üstelik de adli tabipten aldığım bilgilere göre cinayeti işleyen tıbbi bilgiye sahip biri.
Bunu nereden anladınız?
Dedim ya, daha fazlasını anlatamam.
Refet'in tıbbi bilgisi olamaz mı?
Bunu da araştırıyoruz. Fakat bu arada beni şaşırtan başka bir olay daha oldu.
Ne oldu?
Ahmet Taran'ın Refet'in nişanlısı Zühal'in ölümünde parmağı olabileceğini ve Refet'in de bu yüzden adamı kaçırmış olabileceğini varsaymıştık ya. Yangında ölen Zühal ve ablası Nihal'e ait otopsi raporları geldi. Zühal yanarak ölmüş ama Nihal yangından önce yüksek dozda insülinden ölmüş. Kız şeker hastası değilmiş. Demek ki biri insülini öldürmek için enjekte etmiş. Yanisi şu, bu durumda eğer biri öldürülmüşse bunun Refet'in nişanlısı Zühal değil de onun ablası Nihal olma şansı çok daha yüksek. Bu durumda Refet'in Zühal'in intikamını almak için Ahmet Taran'ı öldürmesi teorisi havada kaldı. Zühal ve Nihal'in anne babaları ölmüş, İstanbul'da akrabaları da yokmuş. Bulup konuştuğumuz iş arkadaşları arasından da Refet'i tanıyan hiç kimse çıkmadı. Melisa, o zaman ilişkileri gizliydi demek ki dedi. Öyle anlaşılıyor. Peki aramdan haber var mı?
Hayır, siz gördüğünüzden beri ortada yok.
Mahir kendini çok yorgun hissediyordu. Bana müsaade, yarın çok erken kalkmam gerekiyor. Haberleşiriz deyip kalktı.
26. ayrımın sonu. Sayfa 340.